Ayrım 14. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 173. Şiirlerinin konuları ve öyküleri. Özü Anadolu, sözü Anadolu olan ve daima yaşadığını söyleyip söylediğini yaşayan Neşet Ertaş'ın yaratıları adeta Anadolu insanının yaşadıklarının kuşaktan kuşağa aktarılan tarihi belgeleridir. Ertaş toplumun yüreğine çöreklenip kalmış acılarını, sıkıntılarını, sorunlarını, sevdalarını, umutlarını, kederini ve neşesini halkın dilinden öylesine kalıcı bir anlatımla saza söze döker ki, sedası sanki bin yıllar öncesinden söylenmişçesine zamanın derinliğinden kopup gelen gizemli çağrışımlar uyandırır. Ertaş'ın halk söyleyişine ve zevkine bağlı kalarak yarattığı şiirlerinde doğumdan ölüme ve ötesine ilişkin her olguyu görmek olasıdır. Sevda aşk, hal beyanı, ayrılık gurbet özlem, yakınma dert yanma, fikir beyanı, öğüt nasihat, sevgi güzelleme, ağıt övgü, yergi, hapishane, beddua, ilenç türküleri Ertaş'ın renkli anlatımında canlanıp en güzel yorumlarından birine kavuşmuştur. Ertaş'ta görülen konu ve bu konularına dair tematik çeşitlilik, kaynağını onun hayatın her yönünü kavrayıp işleyen dervişhane kişiliği, toprak misali doğası ile yaşamsal ve sanatsal tavrından alır. Ertaş bu durumu kendi mantığı ve anlatımı ile şu sözlerle açıklar. Hep aynı konu üzerinde durulsa bal yiyen baldan bıkar. Ben öyle tek bir tür çalıp gitmem. İnsanın her şeye ihtiyacı var. İnsan acı da yiyor, tatlı da. Herkesin ağlamaya olduğu kadar gülmeye de ihtiyacı var. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Böylesi bir bakışla yaşamın her anını resmeden Ertaş'ın konserlerinde bu durum bütün çıplaklığıyla belirir. Çalıp söylediği birbirinden coşkulu ezgilere kıpır kıpır olup yerinde duramayan dinleyici bir anda kendini yürekler dağlayan bir ağıtın kederinde ağlarken bulur. Neşet Ertaş hangi konuda ne söylerse, ne şekilde söylerse söylesin, sözünün özü yâre dayanır. Ertaş bu olguyu öteden beri fikir edip gördüğüm o ki, ozan, şair, aşık, ilim, bilim adamı her kim ne söylerse söylesin, aslı yâre dayanır. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012 diyerek açıklamaktadır. Aşksız hiçbir şey söylemeyen ve her söylediğini yar aşkına dile getiren Ertaş'ta can bulan yar kavramının aynı noktada birleşen birkaç yüzü vardır. Ertaş'ta yar hem tanrı hem tanrının yarattığı canlı hak olan ana, hem sevgili hem candan sevilen dost, hem de benimsenen, beğenilen, ruha uygun olan her şey anlamlarındadır. Dile getirdiği her şeyde yar sözcüğü altında hakka varan Ertaş, bu yüzden söyleyeceklerini dikkatlice ve büyük bir önemle seçer, özenle ortaya koyar. Bu nedenle söylediği her şeyin altından çok katmanlı ve üst üste anlamlar doğar. Tam bir şeyi anlamışken birden onun bir alt katındaki, sonra daha altındaki anlamları belirmeye, mana gitgide daha da derinleşmeye başlar. Bu derinliğin neresinden kavranılacağı ise dinleyicinin birikimi ve donanımı ile ilgilidir. Cahilden kâmile uzanan geniş insan yelpazesindeki herkes onun anlatımlarında kendince farklı şeyler bulur. Ertaş'ın duru ifadesi ve öz bir Türkçeli yalınlık içerisinde gizlediği bu anlatım çeşitliliği, kimi zaman adeta her satırında bin bir anlam taşıyan bir söyleyiş derinliğiyle zirveye ulaşır. Ertaş bu olguyu kısaca, her bir türkümüzün içine girilse bir kitap çıkar. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012 sözleriyle dile getirmektedir. Gerçekten de öyledir. Ertaş'ın her bir eseri gerek dili, gerek anlatım biçimi, gerekse anlam yönden tıpkı bir kitaba benzer ve kitaplar dolusu bilginin özünü taşır. Ertaş'ın eserlerinde yaşamın her anıyla ilgili sarsıcı deneyimler, özlü öğretiler, coşku ve sevinç dolu adeta hayat aşılayan çağrışımlar ve görüşler ortaya çıkar. Her biri diğerinden farklı olan yaşamın çeşit çeşit yüzü, onun kendine özgü anlatımında güçlü ve zengin söyleyişlerle dile gelir. Ertaş'ta güçlü bir şekilde can bulan bu anlatım, o nerede yaşarsa yaşasın, asıl kimliğinden ve özelliklerinden hiç kopmamıştır. bu durumu? Türkünün toprağından ayrılmadık biz. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 sözleriyle dile getiren Ertaş, Almanya'da yaşadığı yıllarda da bu ifadesinin hiç değişmediğini belirtmektedir. Bu yüzden de Almanya'da yaşadığı süre içerisinde ürettiği eserleri bu durumun yansımalarıdır. Söyleyeceklerini daima kırmadan, incitmeden ve ileri gitmeden söyleyen Ertaş'ın en önemli anlatım özelliklerinden biri de sözlerin içine hiçbir muamma gizlemeden açık, net ve cahilin bile anlayabileceği bir biçimde dile getirmesidir. Nitekim Ertaş'ın eserlerinde aşık tarzı içerisinde önemli yeri bulunan ve kapalı bir biçimde anlatılan bir olayın ya da bilginin karşı tarafa anlaşılmasını, bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasını işleyen bir nevi şiirsel bilmece sayılan muamma türünde yazılmış bir şiiri yoktur. Kimseyi kırmamaya çalışması nedeniyle de benzer bir biçimde bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla söylenen taşlama türü de yoktur. Kavgayı insanca bulmayan Ertaş bu yaklaşım nedeniyle savaş, yiğitlik, kahramanlık gibi konuları ele alan kavganın, savaşın işlendiği koçaklamalar da söylememiştir. Ertaş bu konuda yalnızca babasından kendisine aktarılan Dadaloğlu'nun sözleriyle çalınıp söylenen ve yiğitlik içeren Ahşar Elleri gibi, Dinek Dağı gibi birkaç eseri çalıp söylemiştir. Abartıyı sevmeyen ve eserlerinde daima abartıdan uzak duran Ertaş, toplumu derinden etkileyen çeşitli olayların, ölümlerin ya da sevdaların, kimi zaman abartılı bir dille anlatıldığı destanlardan da uzak durmuştur. Ertaş az da olsa tıpkı babası gibi halk hikayelerinden kaynaklı türküleri yorumlamıştır. Neşet Ertaş türkülerinde en çok sevda, aşk, hal beyanı, yakınma, dert yanma ve öğüt nasihat gibi konuları işlemiştir. Bu görünüm onun yaşamına ve sanatsal çizgisine ilişkin üç temel olgunun birebir yansımasıdır. Doğuştan aşık yürekli olup yüreğinin derinliklerinde aşklar yaşayan Ertaş, bu duyguyla birçok sevda türküsünü dillendirmiş, ariflerin dünyaya insan eğitmek için geldikleri düşüncesiyle bildiğini, gördüğünü paylaşma adına düşüncelerini değiş olarak dizelerine yansıtmış ve doğuştan garip oluşuyla da yaşadıklarından yakınıp dert yanarak acılarını türkülerinde dile getirmiştir. Ertaş'ın aşk dolu yüreğinden ve deli dolu aşıklığından doğan türküleri zengin bir anlatım diline sahiptir. O her ne kadar yaşadığını olduğu gibi dile getirse de bunları özgün sözcüklerle benimseyerek çeşitli imgelerle süsleyip güçlü anlatımlar yaratır. Böylece türkülerinde gönlü yâri bulmayınca gülemeyen, bu dünyada yarsız olamayan, yar olmazsa cennete alada bile kalamayan Ertaş, sevdiğinden dünyaya geleli gülmeyen yüzünü güldürmesini ister. Yar aşkıyla deliye dönüp kül olan, çaresiz dertlerin elinde tek çaresi yar olan, perişan hallere düşen, aşkın elinden bağrı çöller gibi kavrulan, gönül dağında can özünün seline kapılan, seher vakti garip garip öten deli divane aşıktır o. Aşkla yanan yüreğinden yansıyan her bir dizesi sanki kor ateşlerde kavrulur. Dinleyenin yüreğini dağlar. Ertaş'ın türkülerine bitip tükenmez yürek yangısı ve dokunaklı bir aşk ile seslenişi hep Leyla içindir. Leyla kendindeki mecnunluk halinin karşılığı olarak sevilen, aşık olunan ve uğruna çile çekilen her güzelin simgesel adıdır. Bu nedenle o sevdaları üzerine her söylediğini Leyla olarak dile getirir. Bu durumu herkesin gönlünde bir Leyla vardır. Eğer ki mecnunluk var ise sözleriyle belirten Ertaş'a göre asıl olan aşıklık hali olup Leyla mecnunluğun bahanesidir. Bu görünüşünü bir türküsünde Kader Mecnun Etti Leyla Bahane dizeleriyle dile getirir. Ertaş türkülerinin en amansız olanları Leyla türküleridir. Çünkü onlar aşkı deli dolu ve alabildiğince yoğunluğuyla yaşayan Ertaş'ın yüreğinin kor yangılarıdır. Ertaş bu türkülerde kimi zaman vefasız Leyla'ya ben yana yana diye başlayarak içinde bulunduğu durumu anlatır. Kimi zaman bir Leyla misali aşkın çölünde diye başlayarak Mecnun gibi çölde kalışını dile getirir. Kimi zaman sevda gitmiyor serde amanın Leyla diyerek başını derde salan tükenmez aşkını, kimi zaman da şu benim gönlüme yar Leyla diyerek merhem isteyen azgın yaraların Leyla elinden sarılmasını istediğini ifade eder. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla'm, viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa Leyla'm deyişi de ayrılığa uğradığında içine düştü yürek yangılarıyla bağrını dövüşüdür. Kendisini Mecnun yani Leyla ile özdeşleştiren Neşet Ertaş'ın Dağarcığındaki Sevda Türküleri arasında kimi zaman hikayecilik geleneğinden kaynaklı olarak halk hikayelerinden geçişler yoluyla dile yerleşen Sevda Türküleri de vardır. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularının işlendiği, kişilerin gerçek yaşamındakine yakın olağanüstülüklerin fazlaca görülmediği sözlü ürünler olan hikayelerde araya serpiştirilen ve konuya anlatım zenginliği katan bu türküler, konuları ve anlatım diliyle kalıcı bir öz taşırlar. Ertaş gibi ustaların elinde güçlü ezgilerle bezenen bu tip yaratılar ölümsüzlüğe kavuşurlar. Bu geleneğin güçlü olduğu zamanların son dönemine erişen ve babasından halk hikayeleri dinleyerek yetişen Neşet Ertaş, başta yöresi olmak üzere Anadolu halk hikayelerinden kaynaklı türkülere de el atıp onları yepyeni bir kişiliğe kavuşturarak halk müziği dağarcığımıza ölümsüz eserler kazandırmıştır. Tuz taşıyan katırcıların şeker dağında donarak ölmeleri üzerine söylenmiş ve Ertaş'ın yorumu ile icranın zirvesine ulaşan şeker dağı ile canına kıyan bir ananın yavrusuyla birlikte ölüme gidişi üzerine söylenmiş ve Ertaş'ın ezgileriyle can bulan son bakışım oldu Toklimen'in köyüne dizeleriyle başlayan ünlü bozaklar bunlardan bazılarıdır. Ertaş'ın halk hikayelerinden kaynaklı olarak okuduğu ve neredeyse tüm Türkiye'ye mal olmuş en ünlü türküsü Zahide'dir. Ertaş'ın plak döneminde 3/4'lükten oluşan maya biçiminde seslendirdiği ezgileriyle can bulan ve daha okuduğu andan başlayarak ortalığı kasıp kavuran Zahide türküsü onun ezgileri ve yorumu ile türküleşerek zirveye ulaşmış ve yaşamının sonuna kadar da konserlerin olmazsa olmaz biçiminde hep istenmiştir. Bu eserin Kırıkkaleli yöresel sanatçı Nuh Akgün tarafından derlendiği ve Ertaş'ın Akgün'den sonra seslendirdiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Ertaş bize Zahide türküsünü kendisinin maya olarak havalandırdığını söylemiş, mahallelerindeki düğünlerde çalmaya gittiği zaman Nuh Akgün gibi icracıların kendisini sürekli dinlediklerini, bu havayı daha o zamanlardan beri çokça okuduğunu belirtmiştir. Gerçekte de Akgün ve benzeri icracılar Ertaş'ın sazı, sözü, türküleri ve tavrının etkisini çalıp söylemiş, tüm yaşamları boyunca da bu etkiden kurtulamamış simalardır. Nitekim Zahide türküsünün her iki yorumu dinlendiğinde Ertaş'ın icrasının yanında son derece sönük ve ezgi yönünden de kısır kalan Akgün'ün icrasında Ertaş'ın bayram aracı etkisinde kaldığı zamanlardaki söyleyişine ve onun ezgilerine öykünmekten öteye varmayan bir icra görülmektedir. Zahide tipik bir Anadolu bozkır sevdasının öyküsüdür. Çevrede Arap Mustafa diye tanınan kişi 1901 yılında eski adıyla Mecidiye, yeni adıyla Çiçek Dağı'nın Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya gelir. Küçük yaşta anne ve babasını da kaybedince daha 10 yaşlarında bu köyün zenginlerinden Hacı Birozet Ahmet Ağa'nın kapısında çiftçi durur. Mustafa 22'sine geldiğinde zengin ağasının hizmetinde 12 yılını devirmiş çıta gibi bir delikanlıdır. Ağasının 14 yaşındaki kızı Zahide'ye tutulur. Sana vermezler deseler de bütün cesaretini toplayıp ağasından Zahide'yi ister fakat eli boş döner. Gayrı bu ellerde durulmaz diyen Mustafa, diyarı gurbetlere çıkar ve gittiği her yerde Zahide'nin yüreğinde sönmeyen aşkını söyleyip çalmaya başlar. Sonradan ağasının Zahide'yi Molla Hasan'a verdiğini duyunca tümden can evinden vurulur. Mustafa 1966 yılında 65 yaşına geldiğinde yüreğinde taşıdığı bu dinmez aşkla ölür. Ölmeden önce gurbet ellerde Zahide'ye yaktı. Kimilerine göre 60, kimilerine göre 100 beyitlik türkü Anadolu bozkırlarının ortasında tüm Anadolu'ya uçar. Arap Mustafa'nın kavuşamadığı Zahide'si ondan bir yıl önce 57 yaşında ölür. Yöre halkı, sağlığında kavuşamayan bu iki sevdalıya saygının en güzelini her ikisinin mezarında Hacı Ahmetli Köyü Camisi'nin avlusunu yan yana getirerek gösterir. Bugün eklentiler yapılarak Orta Anadolu'da yaygın şekilde söylenen Zahide türküsünün bilinen 16 kıtası şöyledir. Zahidem kurbanım ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden gidenden haber sorarım. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Hezeli de deli gönül hezeli. Çiçek daha döktüm ola gazeli. Dolaştım alemi gurbet gezeli. Bulamadım Zahidem'den güzeli. Ay ile doğar da gün ile aşar. Zahide'yi görenin tebdili şaşar. İyinin kaderi kötüye düşer. Diken arasında kalmış Zahidem. Ayınan doğar da gününen aşar. Zahidem görenin tedbiri şaşar. Diken arasında kalmış gül gibi. İyinin kaderi kötüye düşer. Ziyaretten çıktım cenderin özü. Kum gibi kaynıyor Zahidem gözü. Aslını sorarsan asalet yerden, Hacı Birolardan Mehmet'in kızı. Çeşmenin başında yunak taşısın, gökte dönen tek turnanın eşisin. 50 kızın 100 gelinin başısın, Ceren Avcın ben olayım Zahidem. Kömür gözlüm al eline kalemi, ben söyleyeyim yaz başıma geleni. Fukara deyip de gelmedin bana, hani göster açlığından öleni. Kurban olam Alişen'e hacıya, nazlı yârim düşemedin kocaya. Çıksam büyük öze seyran eylesem, çeşmenin başına gelen sucuya. Kurban olam Alişen'e hacıya, çeşmenin başına gelen sucuya. Çıktım büyük öze seyran eyledim, düşemedin eyice bir kocaya. Zahidem kurbanın dardayım darda, Zahidem el eder karşı kibadan, kekülüne sürmüş kokulu yağdan, derdin beni del ediyor Zahidem. Zahidem kurbanım dardayım dağdan, el eder Zahidem karşı kibadan, derdin beni del ediyor Zahidem, kahkülüne sürmüş kokulu yağdan. Koy altında olur bağın iyisi, bağda biter kiraz ile kayısı, hiç yokmuş imiş Zahidem'in dayısı, dayının gönlüne et kömür gözlüm. Kay altında olur bağın iyisi, bağda biter kirazınan gayısı, bir de dayısına söyleyeyim dedim, yoğulmuş ki Zahidem'in dayısı. İzmir dağlarında eserim, esir. Affeyle sevdiğim hep bende kusur. Kadir Mevlam seni bana yazarsa, nemize yetmiyor el kadar hasır. Zahidem kurbanım sallama beşik. Beni genç yaşımda eyledin aşık. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Ah buğday benizi, sülfü dolaşık. Anamdan doğalı çok çektim cefa. Şu yalan dünyada sürmedim sefa. Eğer ahbaplardan soran olursa, Orta Hacı Ahmetli'den Garip Mustafa. Aslımı sorarsan çiçek dağlıyım. Felek kırdı kollarımdan bağlıyım. Eğer ahbaplardan soran olursa, Orta Hacı Ahmetli'den Araboğlu'yum. Yılmaz 2008 102-105. Gurbet ellerinde esirim esir. Affeyle sevdiğim, bendedir kusur. Kadir Mevlam seni bana verirse, nemize yetmiyor el kadar hasır. Anası Kürt kızı, menler bacısı. Çıkar mı yürekten yarın acısı? Çıktım büyük öze seyran eyledim. Kırıldı mı köyünüzün sucusu? Şu da yalan dünyada sürmedim sefa. Anamdan doğalı çekerim cefa. Beni de bir soran olursa deyin, Hacı Ahmetli'den Garip Mustafa. Tekeli.blogcu.com Zahidem 13-60-03. Neşet Ertaş'ın türkülerinde en çok rastlanan konulardan bir diğeri fikir beyanı, öğüt nasihatıdır. Onun Arif kişiliğinden kaynaklanan ve çeşitli konularda duygu ve düşüncelerini aktardığı, bir şey öğretmek, bir düşünce iletmek amacıyla dile getirdiği, Ariflerin dünyadaki varlık nedenine paralel olarak cahil eğitimine katkı sağlayıp yönlendirmelerde bulunduğu bu tip eserlerde Ertaş, söyleyeceklerini deyişleri yoluyla yine kırmadan, incitmeden, ileri gitmeden dile getirir. Ertaş deyişlerinde doğumdan ölüme, insanlığa ilişkin her konuyu ele aldığı gibi, ölüm ötesine dair birçok inanç, duygu ve düşünce unsurlarına da yer verir. Genellikle kendini karşısındaki kişi yerine koyarak olayı, olguyu ve ilgili durumu ele alan Ertaş, çoğu zaman konu ile kendisi arasında özdeşlikler kurma yoluyla da hem söyleyeceklerinin daha mütevazi ve yumuşak bir biçimde şiirlerinde algılanılmasını sağlar, hem de inancına göre her şeyin temeli olan kendini bilme anlayışını yine kendisi üzerinden ortaya koyarak deneyimlerini aktarır. Ertaş'ın fikirlerini beyan ettiği, insana dair cehaletin ne olduğu ve bundan kurtulmak gerektiğini vurgulayan deyişler çoktur. Bu olgu temelinde insanın aslının temiz doğduğu, cehaletten kurtularak kendini bilen kişinin yeniden temizlendiği, Ertaş'ın deyişlerinde sıkça işlenir. İsterim ki bu dünyada hiç kimse cahil kalmasın diyerek temel duygu ve düşüncelerini ortaya koyan Ertaş, bu durumdan kurtulmanın yolunun da bilgiden, bilimden, eğitimden geçtiğinin altını çizer. Bir başka deyişinde, ilimsizlik, bilgisizlik, sevgisizlik, saygısızlık yüzünden insanın ne durumlara düşebileceği, ne hale dönüşebileceği ve başına neler gelebileceğini anlatıp bu kavramların altını çizerek önemini vurgular. Cahil insanın, şeytanlaşmış olanların sözüne kanıp onların çekip çevirdiği yönde davranışlarda bulunabileceğini, böylelikle en büyük suçları bile işleyebileceğini belirten Ertaş, deyişlerinde bu duruma karşı öğütlemelerde bulunur. Ertaş'a göre insanlar arasında ayrımcılık yapmak da cehaletten kaynaklanmaktadır. Kendini bilmez kişilerin insanı insandan üstün ya da aşağıda görmesini yanlış bulan Ertaş, bu durumu çarpıcı anlatımlarla eleştirerek insanlığa verdiği zararları dile getirir. Abdal olmalarından kaynaklı, kendilerinin de sürekli karşı karşıya kaldıkları bu tutumdan dolayı bu yöndeki eserlerinin sayısı epeyce fazladır. Ancak Ertaş, bu tip eserlerinin çoğunda özel olarak kendi durumlarını ortaya koymak yerine konuyu genel bir insanlık sorunu halinde ele alarak söylemlerini bu yönde dile getirir. Ertaş'ın deyişlerinde başka konularda da durum tespiti yapıp öğütler verdiği görülür. Zaman sana uymaz, boşa çalışma diyen Ertaş, daima kişinin zamana uyması gerektiğinin altına çizer. Ne söyleyeyim şu dünyanın halına dizeleriyle başlayan türden deyişlerinde ise, insanlığın ayrışarak birbirinden kopmuşluğunun altında yatan nedenlerle bunun sonucu yaşanan acıları ve çatışmaları dile getirerek insan birliğinin önemini vurgular. Ertaş'ın insan haklarını, dostluğu, kardeşliği, paylaşımcılığı ve bunun gibi ele aldığı deyişleri insanlık ve toplum adına en önemli eserlerindendir. Onun insancıl özünü, sevgi dolu yüzünü ve gerçekçiliğini ortaya koyduğu bu deyişleri çağdaşlığın ve evrenselliğin zirvelerine ulaşmıştır. Bu duygu ve anlayışını dünyadaki rahatsızlıktan kurtulmanın tek yolu paylaşımdır. İnsan haklarıdır, hak eşitliğidir sözleriyle açıklayan Ertaş, eserlerinde bu kavramların her birine ilişkin kendince güçlü tanımlar ortaya koyar. Bu tip eserlerinin belki de en ünlüsü olan ve isterim ki bu dünyada dizeleriyle başlayan deyişinde Ertaş, kardeşlik ve dostluk, paylaşımcılık, insan hakları ve bunun gibi olgularının ne anlamlara geldiğini ve dünyada nasıl uygulanması gerektiğini kendi umutları üzerinden ortaya koyar. Neşet Ertaş'ın insancıl olguları ele aldığı eserleri yanında inancını, duygu ve düşüncelerini dile getirdiği inanç eksenli felsefi deyişleri de bulunmaktadır. Kendini bilme temeli üzerine kurulu bu tür deyişlerde Ertaş, genel olarak tüm canlıların haktan geldiğini, aynı ve eşit olduğunu vurgulayarak bunun üzerinden bir takım çıkarımlarda, yaklaşımlarda ve önermelerde bulunur. İnsanlar kendini bilebilseydi dizeleriyle başlayan ünlü deyişinde hakkın insana tanıdığı ayrıcalığı belirten Ertaş, insanca yaşamanın öncelikle bu ayrıcalığı hak etmenin bir gereği olduğu, böylesine bir yaşam sonucu dünyada haksızlığın, kavgaların biteceğini öngörür. Ertaş, "Nerede arıyorsun divane gönlüm?" adlı deyişinde de insanın üstün yaratılışından kaynaklı özelliklerini ortaya koyarak hakkı kendi özünde, ihtiyacı olduğu her şeyi de kendi cevherinde araması gerektiğini anlatır. Benzer başka bir deyişinde ise dünyanın insanın geçici vatanı, yurdu olduğunu dile getiren Ertaş, buna göre dünyada özenle birbirine saygı duyularak yaşanılmasının önemini vurgular. Ertaş deyişlerinde insanı can ve gönül olarak iki ana kavram içerisinde ele alır. Tüm canların haktan geldiğine, Gönülün hak olduğuna inanan Ertaş, canın incitilmesinin, kalbin kırılmasının hakkı incitmek ve hakkı kırmak olarak görülmesi gereğiyle can yakıp kalp kırmamak yönünde öğütlerde bulunmuş. Can yakıp kalp kırma ey insanoğlu dizeleriyle başlayan deyişinde, senin de gül benzin solacak, herkes ettiğini bulacak, amel defterin dolacak, ruh Allah'a teslim olacak bir gün diyen Ertaş, sakın ol ha, insanoğlu incitme, canı incitme dizeleriyle aynı öze ilişkin güçlü vurgular yapar. Ertaş gönül kavramını çoğu zaman doğrudan hak ile özdeşleştirerek biçimlendirir. Ünlü deyişi dinle sana bir sözüm var da, gönülü hak olarak tanımlayan Ertaş, gönüle saygının hakka saygı olduğundan hareketle gönülden gönüle giden bu yolda yine vahdeti vücut, insan tanrı birliği anlayışını ortaya koyar. Birçok deyişinde de doğrudan Allah'a yönelir ve onunla bütünleşen anlatımlara yer verir. Deyişlerini çoğunlukla geneli gözeterek, her olguyu toplum adına irdeleyen Ertaş'ın kimi zaman kendine özgü konuları ele aldığı ve kendisiyle özdeş bir yaklaşım sergilediği de görülür. Özellikle kendisinden yola çıktığı, kendi durumu üzerinde duygu ve düşüncelerini ortaya koyduğu deyişlerde Ertaş, konuları özgün bir ifade ele alarak işler. Bu tip olanların çoğunluğu aşk, sevda ve sevgiyle ilgili kavramlar üzerine söylediği, bunların ne olduğu, aşıkların nasıl davranması gerektiği yönündeki eserleridir. Ertaş'ın böylesi eserlerinde yar tanımlaması çokça geçer. Yar kavramını geniş bir bakış açısıyla ele alan Ertaş, bununla ilgili deyişlerin eserlerini çeşitli yönleriyle ortaya koyarak kendi yarine karşı duyduklarını ince bir dille dizelere döker. Bu dünyada yardan gayrı bir şey beklemeyen, her şeyi yerde bulup yarıyla bir olabilmeyi dileyen Ertaş'ın böylesi eserleri duygu yüklü, bir o kadar da zengin anlatım özelliklerine sahiptir. Ertaş kimi deyişlerinde seyrek de olsa kişisel konularda belli bir bireyi ve olguyu amaçlayarak dizeler de dile getirmiştir. Neşet Ertaş'ın eserlerinde en çok karşılaştıran konulardan bir diğeri yakınma, dert yanmadır. Yaşamındaki kalıcı ya da geçici olumsuzluklara karşı hoşnutsuzluk, sızlanma, yakınma, hatta isyan biçiminde ortaya çıkan bu tip eserler, onun çeşitli durumlara karşı duyduğu tepkinin yansımalarıdır. Ertaş, yaşamın içerisinde gelişen olumsuzluklar yanında, nedenini ve sonucunu değiştiremediği, kendisini derinden etkileyen çeşitli unsurlara karşı tepkisini de felek ya da sebep gibi kavramlar üzerinden dile getirir. Dünyayı hoyratlar alemi, yalancıların yalanlaştırdığı, yalan dünya olarak görüp kırıcı davranmaktan, başkalarını zora sokmaktan, üzmekten, kötülükten çekinmeyenleri felek diye adlandıran Ertaş, kahpe felek, zalim felek gibi deyimlerle hem olumsuzluklara hem de bu olumsuzluğa yaratanlara karşı tepkilerini dile getirir. Ertaş'ın en çok yakındığı da Karabahtı, kötü talihidir. Ona göre daha doğduğu gün karşısına dikilen Karabahtı, yaşamının son gününe kadar da yakasını bırakmamıştır. Yaşadığı her şeyi Karabahtına bağlayan Ertaş, ondan yakındığı kadar hiçbir şeyden şikayet etmemiştir. Hiç kimseden ben şikayet eylemem. Benim şikayetim Karabahtımdan. Neden ise öz gönülden gülemem. Benim şikayetim Karabahtımdan. Bitti cahil ömrüm, gitti boşuna. Düşürdü yolumu hem yokuşuna. Türlü türlü işler verdi başıma. Benim şikayetim Karabahtımdan. Ele bahar oldu, bana kış geldi. Nar istedim, şu bağrıma taş geldi. Elim nereye uzattımsa boş geldi. Benim şikayetim şu Karabahtımdan. Garibim, dünyada gülmedi yüzüm. Durmaz kan ağlıyor her iki gözüm. Daha küçükten yetim kaldım, öksüzüm. Benim şikayetim Karabahtımdan. Ertaş'ın dert yanma ve yakınmalarında kullandığı simge sözcüklerden biri de kaderdir. Aslında kader inancından uzak olan Ertaş, kader yazgı kavramında tıpkı felek benzeri bir anlayışla ele alır. Onun bu anlayışı kader kader derler, bu nasıl kader dizeleriyle başlayan eserinde yaptığı eleştiride belirgin olarak görülür. Kaderi bir yazgı olarak görmeyen, yaşanılanları feleğe bağlayan Ertaş, yazımızı felek yazdı, Mevla'dan değil diyerek yazgı olarak inanılan şeyin kötü insanların yarattığı olumsuzluklar olduğunu vurgular. Ertaş'ın yakınısı daha çocukluk yıllarından beri başlayarak yaşamının çeşitli alanlarını kapsar. Türkülerinin birinde anamdan doğalı garip kalmışım diyen Ertaş bu süreci ortaya koyar. Kimi dizelerinde ise yaşamını kaplayan ve yüzünün gülmesine engel olan şeyleri dile getirir. Onun sığınacak çok fazla yeri de yoktur. Doğrunun dostu Allah'tır, eğrinin hasmı Allah'tır diyen Ertaş genellikle Hakk'a yönelir diyeceklerini kötülerden yakınır, sonrasını Allah'a bırakır, ondan yardım bekler. 14. ayrımın sonu, sayfa 186.